Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 46. Ayırım. 5. Kavram ve Anlam Sorunu. Dil çağdaşlaşması sorununun belki en önemli yanı aydının düşününün çağdaşlaşması sorunu olmuştur. Batı siyasa, hukuk, tarih, felsefe düşününün eserlerini Fransızca öğrenerek okuyabilen genç kuşak, okudukları eserlerdeki kavramların anlamlarını ne dereceye kadar anlıyorlar, anladıklarını ellerindeki anlatı aracı olan dille ne dereceye kadar anlatabiliyorlardı. Tanzimat döneminin genç kuşak aydınlarından söz edildiği zaman bunların Plukatros'u, Rousseau'yu, Montesquieu'yu, Volney'i, Voltaire'i çevirdikleri söylenir. Fakat bu çevirilerin hiçbiri elimizde yoktur. Bu iddiaları yayanların yalan söylediklerini ya da abarttıklarını sanmıyoruz. Pek muhtemel olarak hepsine girişilmiş fakat hiçbiri tamamlanamamıştır. Birçoğu da eğer tamamlanan olmuşsa ya anlaşılır gibi olmamış ya da yayımlanamamıştır. Çünkü çeviri yani yüksek düşün düzeyini Osmanlıcaya dökme işi aşılmaz güçlüklerle doluydu. Batı kavramını anlamak için kullanılan sözler geleneksel anlamlarından sıyrılmadıkça o kavramların çağdaş anlamlarını vermezler. Geleneksel anlamlarını verirler. Bu da anlatmaya ya da anlaşmaya değil, anlatamamaya ya da yanlış anlaşmalara yol açar. Sözünü edeceğimiz dönemden sonra biri meşrutiyet döneminde, öteki cumhuriyet döneminde iki farklı deneme olmuştur. Birincisi, Batı kavramlarına geleneksel olarak kullanılmakta olan Arapça ya da Farsça sözlükler yerine duyulmamış ya da yanlış biçimde kalıba dökülmüş Arapça terimleri mefkure gibi karşılık olarak kullanmak metodudur. İkincisi daha radikal olarak Arapçada bile bulunmayan, Türkçede kökü bulunan, hatta bulunamasa da türetilecek olan sözcükler koymaktır, ülkü gibi. Bu iki metodun ikisinin de karşısında olanların tutumu dil çağdaşlaşmasının ne genişlikte ne kapsamda bir sorun olduğunu anlamayan kişiler olduklarını gösterir. Tanzimatın yeni kuşak genç aydınları yeni Osmanlılar, yukarıdaki iki deneyin tersine olan üçüncü bir yol tutmuşlardır. Bu, bir batı terimini alıp karşılığı olarak aslı Arapça olan geleneksel bir terimi kullanmak. Bulunmazsa icat etmek yerine onu tanımlayıcı bir yarı sözle karşılamak metodudur. Örneğin, nation sözcüğüne millet olarak çevrildi. Halbuki bu sözcüğün hem Arapçada hem eski Osmanlıcada yerleşik anlamı vardır. Din topluluğu demektir. Ya da bugün Ziya Gökalp'in etkisiyle ümmet dediğimiz şeydir. İkinciye örnek Jön Türk karşılığı olarak Türkistan'ın erbabı şebabı deyimidir. Osmanlıca'da her ikisinin de sözcükleri olsa bile anlam olarak karşılıkları yoktur. Yaşlanmış bir imparatorluk geleneğinde genç değil, yaşlı kişidir önemli olan. Anlam sorununun önemini Şinasi'nin bir çeviri dolayısıyla yazdıkları çok iyi yansıtır. Çevirisi yapılan eser Fenelon'un 1699'da çıkmış olan Telemark adlı eseridir. Kitabın Fransızca aslının tıbbiyede Fransızca derslerinden okuma kitabı olarak kullanıldığı sanılıyor. Tıbbiyede Holbach, Diderot, Voltaire, Cabani gibi daha önemli devrimci yazarların kitaplarının da öğrenciler tarafından okunmakta olduğunu görmüştük. İlk çevirisi 1862'de çıkan bu siyasal romanın anlamını Şinasi şu sözlerle anlatmaya çalışır. Fenelon, namı Fransız, Münşiri meşhurunun sergüzeşti Telemak ünvanıyla mevsuf olan telifi hakimiyesi surette efsane-i aşki nakip gibi ise de manada adül dat ile vaidi külliyesine şamil bir nuri hikmettir. Bunun bugünkü dile çevirisi ise şöyle olur. Fenelon adlı ünlü Fransız yazarın Telemark'ın serüveni adıyla tanınan felsefi eseri bir aşk öyküsünü anlatır gibi gözükmekle birlikte anlam bakımından adalet ile halkın mutluluğunu sağlamak demek olan siyasanın genel kurallarını kapsayan iki yanlı bir felsefe eseridir. Bugünkü Türkçe'de Nun'u Hikmet'in benzetişini yazmak güçtür. Nun, büyük balık ve ona benzeyen iki yanlı kılıç simgesini verir. Şinasi'nin bile oyun yapmadan yani sanat yapmadan düpedüz yazamadığını görüyoruz. Bu kitabımızda çağdaşlaşmanın başlangıcı olarak aldığımız bir tarihte yazılan bu 1,5 yüzyıllık eser, Fransa tahtının gelecek olan Bourbon dükasının bir hükümdarlık dersi vermek için yazılmıştı. Halk hükümdarlar için değil, hükümdarlar halk içindir. Onların görevi aydın olan, halkın iyiliğini düşünen bir baba gibi otoritesini halkın eskimiş geleneklerini değiştirerek devleti yenileştirmektir. Bu halkın, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla dediği anlamda konuşma çeşididir. Bu çevirinin Şinasi'nin matbaasında ikinci şez basılması çevrilecek Batı eserlerinin zamanın sorunlarının etkisi altında seçildiğini göstermesi açısından anlamlıdır. Bununla birlikte eseri çeviren Yusuf Kamil'in Paşa, ağır Osmanlıca dili yüzünden romandaki gizli anlamın sezilemediğini görerek Ahmet Vefik Paşa'nın daha sade bir dille başka bir çeviri yapması da anlamlı ve bunun anlaşıldığını göstermesi bakımından ilginçtir. İbrahim Müteferrika zamanında biri, o Avrupa dillerinden tam anlamıyla çeviri değilse de aktarma niteliğinde yapılan çeviriler en çok askerlik, fen ve nihayet tıp ve tabiat bilimleri alanında olmuştu. Bu alanlarda kavramlar ya Arapça karşılıklarla ya da İtalyanca, İspanyolca, Rumca ve Slav dillerinden Türk ağzına göre değiştirilen sözcüklerle, baylonta gibi ya da kulağa gelen anlaşılan karşılığı olan sözcükle karşılanırdı. Bal yemez topu gibi, muşkat gibi. Tanzimat dönemindeki ilerleme ve aynı zamanda güçlük bu düzeyin daha yükseğine çıkarılarak insan ve siyasa felsefesinin soyut kavramlarıyla karşılaşacak olan eserlere çevrilmesiyle olmuştur. İşte bu düzeydedir ki sözünü ettiğimiz andam çağdaşlaşması süreci başlamış, bu düşünceden parçacıklar çevrilebilmiştir. Ziya Paşa'nın Emil çevirisi gibi yapılmış olup da yayınlanmamış ve bizim bilmediğimiz çevirilerin bulunması da muhtemeldir. Bildiğimiz yayınlanan ilk yüksek düşün düzeyindeki çeviri 1859'da Münif Efendi tarafından yapılmıştır. Bundan önce 1857'de Ziya Paşa'nın Molière'in Tartuf'unu çevirdiği söylenirse de bile bu çeviri ortaya çıkmamıştır. Münif Efendi'nin çevirisi kendisinin Voltaire, Fenelon ve Fontainebleau'nun eserlerinden seçtiği parçalardan meydana gelmiş bir antolojidir. Basılmış olan bu antoloji, Muhaverat-ı Hikamiye, Felsefe Konuşmaları adını taşıyordu. O zamanki dille bu yazarları çevirmenin güçlüklerini düşünürsek, Münif Efendi'nin bu çevirisini Şinasi müstesna, kendi zamanının bir süre içinde kendinden sonrakilerin diline kıyasla bir başarıdır. Yaptığı seçmeler de zamanın aydınlarını ilgilendiren konular üzerinedir. Boş inançlara karşı aklın üstünlüğü, aydınlanma ve eğitiminin önemi. Hukuk alanında çeviri büyük bir başarı olmamıştır. Tasvir-i Efkar'da Emmerich Water adlı yazarın eseri Hukukul Nas adı altında yayınlanmaya başladı. Fakat bitirilemedi. Bununla birlikte hiç değilse bir yarı yenilik yansıtır. Kanun sözcüğünden ayrı olarak Droit karşılığı olarak hukuk terimi yepyeni bir terimdir. Tarih felsefesi alanında en ilgi çeken iki batılı düşünür Montesquieu ile Volney idi. Bunlara çevirdiği iddia edilen Cordenti'yi de katabiliriz. Yeni Osmanlıların İbnül Haldun'un tarih felsefesine karşı olduklarından Cevdet Paşa'nın Lale Devri'nde yapılan İbnül Haldun çevirisini tamamlayışı sizce gerçek bir katkı olduğu halde kendiliğinden bir tarih felsefesi yazmaya kalkışan ve bu konu üzerinde Darül Fünun'da hazırlayıcı açık dersler veren Vefik Efendi'nin bitmemiş Hikmet-i Tarih kitabı onun yanında zavallı bir eser olarak kalır. İmparatorlukların yıkılış nedenleriyle ilerleme olgusunun nedenlerini öğrenmeye çalışan yeni Osmanlıların Montesquieu, Concorde ve Volney'den neler öğrenebildiklerini ileride göreceğiz. 9. Bölüm Tanzimata Tepkiler 1. İlk Siyasal Örgüt Anayasa akımının kaynakları buraya kadar gördüğümüz koşullardadır. Bu akımın Batı düşününün ve siyasal devrimlerinin doğrudan doğruya etkisi altında ya da onlara paralel olarak yürüdüğü ne ile ilk aşamasında ne ikinci aşamasında 1865 ne de üçüncü aşamasında 1876 söylenebilir. Tersine önemli noktalarda bunlara aykırı yönleri olduğunu bile göreceğiz. Böyle olmakla birlikte Batı'nın siyasal düşününün etkileme durumuna gelmesi de bu üçüncü akımla başlar. Yalnız bu etkilerin aldığı biçimleri belirleyen görüşler Tanzimat'ın Osmanlı İmparatorluğu çerçevesi içerisinde yarattığı siyasal ve kültürel bunalımların özellikleridir. Tanzimat'a karşı ilk siyasal tepki Osmanlı Devleti'nin çağdaşlaşma sorununun gerektirdiği reformlar onu Batı devletlerinin baskıları altına soktuğu halde ya da bu yüzden reformların Müslüman halka yarar sağlamamasının yarattığı tepkidir. Buna ulusçuluk, Türklük tepkisi demekten çok şeriatçılık, Müslümanlık tepkisi demek gerekir. Zaman farkını hesaba katmamak koşuluyla Avrupa'daki benzerleriyle ilk ayrılık burada başlar. Yine bu nitelikten ötürü ilk tartışacağımız tepkide dinci, batı karşıtı, tanzimat karşıtı renkler bulunduğu için sonraları kimi yazarlar bu tepkiyi ilerici bir adım olarak nitelendirdikleri halde kimi yazarlar da bunu gerici olarak nitelendirirler. Halbuki yalnız bu birinci tepki aşamasında değil, ikinci hatta üçüncü aşamalarda da ilerici olan yanlarla gerici olan yanların ne denli iç içe geçmiş olduklarını göreceğiz. Onun için bu süreci basit bir ileri geri şeması içinde nitelendirmek yeterli değildir. İlk tepki, 1856 reform bildirisinin yayımlanışından 3 yıl sonra 1859'da meydana çıkarılan Kuleli olayıdır. Bu olay düşün planından bir iz bırakmadan o denli geçici oldu ki sonraları ondan söz edenler olaydaki gizli örgütün gerçek adının ne olduğu üzerinde bile ne kesindirler ne de birleşik. Kimilerine göre gizli bir örgütün adı Şeriat-ı Tutma Cemiyeti, kimilerine göre Fedaidal Cemiyeti'dir. fedai İslam geleneğinde bir dava uğruna kendi isteğiyle rol alarak ölümü de göze alıp bir teftiş eylemine girişen kişi demektir. Bu cemiyetin ne zaman kurulduğunu, ne kadar ömrü olduğunu da bilen yoktur. Ancak 1859'da meydana çıkarıldığını biliyoruz. Üyeleri Kuleli'de yargılandıkları için olaya bu ad verildi. Yoksa bir olay varsa bu orada olmamıştır. Fakat gizli örgütün amaçları, üyeleri hakkındaki bilgilerin karanlık kalışı, girişimin niteliği hakkındaki birbirini tutmayan yorumların yapılması, bize olay üzerine gerekli aydınlığı verecek niteliktedir. Bir kez cemiyetin yalnız yakalanmış ve yargılanmış üyelerinin bile çeşitli kaynaklardan geldiğini öğreniyoruz. Bunların içinde yüksek rütbeli subaylar, aydınlar, medrese öğrencileri, bir şeyh, bir müftü, bir hoca vardır. Hükümeti devirme amacı gerçekleştirirse katılma vaadinde bulunan daha çok sayıda asker ve sivil kişiler bulunduğu anlaşılıyor. Olayın yüzeyde kalmış görünüşünün bir nedeni daha vardır. Ali Paşa hükümetinin Avrupa elçilerine olayı küçük göstermeye çalıştığı, devirme akımıyla ilişkili çoğu devlet memuru olan kişileri dolaylı yollardan başka yerlere atayarak bunları bir daha böyle siyasal eylemlere geçemeyecek duruma getirdiği anlaşılıyor. Gizli cemiyetin amacı ve ideolojisi neydi? Yorumlayıcılar arasındaki görüş ayrılıkları en çok bu iki soruya verdikleri cevaplardadır. Yakalananların yargılananlarına göre yargılama açık yapılmamıştır. Bunlar padişahı öldürerek hükümeti devirecekler, tanzimat rejimini kaldıracaklardı. Birinci iddianın gerçeğe uygun olduğundan şüphe edebiliriz. Gizli ve savunucusuz yapılan bu yargılamada suçu ağır göstererek cezayı da ağırlaştırma eğiliminin bulunması doğaldır. Padişahın gözüne girmek isteyen kişiler komplonun padişahın canına çevrili olduğuna onun inandırmaya çalışmışlardır. Şehzade Abdülaziz'in bu komploda parmağı olduğu söylentisi doğru ise Osmanlı tarihinin geçmişinde bunun çok örnekleri olduğu gibi bundan sonra da benzerleri görülecektir. Güdülen amacın ordu yardımıyla hükümeti devirerek Abdülmecid'in tahttan indirmek yerine Abdülaziz'i oturtmak olduğu anlaşılıyor. Osmanlı tarihi darbelerinin doğrultusuna uygun düşen budur. Olayın belki en ilginç yanı, ordunun siyasal hayatta rol oynayacak bir güç haline gelmek üzere olduğunu göstermesidir. Olayı küçük gösterenler gibi büyük gösterenler de yazılarında işin içinde, hatta başında yüksek rütbeli subayların bulunduğunu ileri sürerler. Örneğin Abdülhamit zamanında yazan Ahmet Mithat Efendi bile birkaç kısa fikirli kişinin kendilerini Osmanlı Hamiyeti İslamiye gayreti erbabından sayan bir takım kişilerin güya bazı ıslahatı zorla yaptırmayı göze aldıklarını, toplanan bu 5-10 gaflet erbabının bendeganının en sadıkları taraflarından ihbar edildiklerini söylediği halde bu kişilerin askeri subaylar ve mülki memurlar olduğunun da farkına varmadan bildirir. İstanbul'da yaşayan Van Brey, Van'da ve Engelhardt gibi yabancılar hareketin başında Manastır'a atanan 3. Kolordu, Tümen Komutanı Hüseyin Daim Paşa'nın bulunduğunu söylemekte birliktedirler. 46. ayırımın sonu, sayfa 273, devamı 47. ayırımda.